Ayrım 11, sayfa 54. Küfede tavvabin, parantez içerisinde tövbe edenler, örgütlenmesi ve suçluluğun bedelini ödeme çabaları. Hüseyin'in ölümünden kısa bir süre sonra ihanetlerinin korkunç sonuçları karşısında küfelilerin vicdanları rahatsız oldu. Tanrı'nın yaptıkları bu ihaneti bağışlaması için tövbe edenler örgütünü kurarak Hüseyin'in öcünü almaya ve kendilerini bu uğurda feda etmeyi andıçtılar. Yaşları 60'ın altında olmayan kişilerden oluşan bu örgüt 100 kişiyle kurulmuştu. Başlarında Huza'a kabilesine mensup peygamberin eski sahabilerinden Süleyman B. Surat bulunuyordu. Bu kişi daha önce de Hüseyin'i küfeye çağıran şiirlerin başındaydı. Bunun yanı sıra Tavvabun veya Tavvibin parantez içerisinde tövbe edenler adı verilen bu Şii örgütünün oluşturduğu birliğin başında Fezare, Ezid, Bekir ve Becile kabilelerinden 4 başkan daha vardı. Yezid'in ölümüne kadar gizli kalan örgüt, Süleyman'ın toplantılarda sık sık yaptığı aşağıdaki konuşmayla giderek genişliyordu. Altından buzağı yapıp ona taptıktan sonra eski İsraillerin yaptığı şeyi siz de yapın. Musa onlara büyük günaha girdiniz, şimdi bu günahı ölümle silin dediğinde onlar ancak bu suretle suçlarından kurtulacaklarını anladıkları için boyunlarını bıçağa uzatmışlardı. Şu halde siz de öyle yapın. Kendinizi ölümle adayın. Kılıçlarınızı ve mızraklarınızı bileyin. Kendinize savaş araçları ve at hazırlayın. Allah'ın yanında af aramanın yegane çaresi, sonunda mahvolsak bile kendimizi mücadeleye atmaktır. Ölülerin durumu işlediğimiz suç yüzünden işkence gören biz yaşayanlardan daha iyidir. Hepsi tam anlamıyla örgütün üyesi olmamakla birlikte, söylentiye göre 16 bin kişi savaşmak üzere yola çıkma sözü vermişlerdi. Ayrıca Medain ve Basra kentleriyle de ilişki kurulmuş bulunuyordu. Dipnot 45. J. Wellhausen AGY sayfa 116-118. Amaç Hüseyin'in öcünü almaktı. Gerek İslam İmparatorluğunda ve gerekse küfedeki siyasi değişiklikler dolayısıyla harekete geçme zamanı gelmişti. İlk hedefin önce küfeyi ele geçirmek ve Ubeydullah'a boyun eğip Ömer B. Sad'ın ordusuna katkıda bulunarak Hüseyin'in katli suçuna ortak olan eşrafın kovulması isteniyordu. Süleyman ise buna karşı çıkmış ve asıl hedefe yani Emevi yönetimine ve şimdi yeni halife Mervan adına El Cezire bölgesinde savaş durumunda bulunan Ubeydullah B. Ziyad'a karşı onları yönlendirmişti. Böylelikle diğer kentlerdeki Şiilerle birlikte küfe eşrafının da desteğini alacaklarını umuyordu. 15 Kasım 684'te İbni Ziyad'a karşı savaşmak üzere küfe yakınlarında Nuhayle'de toplanma kararı alındı. Toplanma gününde 16 bine karşı ancak 4 bin kişi bir araya geldi. Birkaç gün sonra her kabileden Araplar ve bazı kurra, parantez içerisinde Kur'an okuyanlar, ehlinden oluşan atlı ve iyi donatılmış bu birlik Kerbela'ya vardı. Tavvabin birliğinde yabancı köleler ve azatlılar yani mevali yoktu. Bu isyancı silahlı birlik tamamıyla Ortodoks Şiilerden oluşturulmuştu. Kerbela'da Hüseyin'in mezarının çevresinde bir gün boyunca geceli gündüzlü ağlayıp sızlayarak hem kendisine karşı suçlu olduklarını itiraf ettiler hem de öç almayı andıçtılar. 19-20 Kasım 684 ilk Kerbela şehitlerini alma ve ilk matem törenlerinin yapıldığı tarih olmalıdır. Buradaki kalabalığın aynı dönemdeki hacı olmak için Kabe'yi tavaf edenlerden çok daha fazla olduğu bildirilmektedir. Buna dayanarak J. Wellhausen'in İranlıların değil küveyi tövbecilerin parantez içerisinde Tavvabin Kerbela şehitleri kültünü yarattıklarını söylemesi bizce de doğrudur. Ancak İranlı Şiiler bu matem geleneğini trajik bir biçimde yüzyıllardır sürdürürken küfelilerin ihanet suçluluğunda da ortak olduklarını hiç düşünmediler mi acaba? Süleyman'ın başında bulunduğu Tavvabin Şii ordusu Fırat kıyısı boyunca hareket ederek Karkısiye'ye, oradan da Habur Irmağı üzerinden Resulayn'de karargah kurdu. Burada dinlenme halindeyken Ubeydullah'ın 30 bin kişilik 5 Suriye birliğinden ikisi tarafından 4 Ocak 685'te ansızın bir saldırıyla kuşatılıp darmadağın edildi. Yiğitçe çarpışan tövbecilerin çok büyük bir kısmı öldürüldü. Sağ kalanlar geri çekilirken zamanında kendilerine katılamayan Medain ve Basralı Şiilerle karşılaştılar. Ama artık iş işten geçmişti. Toparlanıp savaşı sürdüremediler. Kerbela sonrası heterodoks İslam'ın parantez içerisinde Aleviliğin yükselişi. Kaysaniler parantez içerisinde Sabai, Kaysaniya, Muhtariya, Hüseyin'in öcünü alıyor. Sayfa 56. Yezid'in ölümünden sonra Küfe'de farklı kabile partilerinin başkanları, yani yüksek Küfe eşrafı parantez içerisinde kabileler aristokrasisi 683 yılında toparlanarak Hicaz'da halifeliğini ilan etmiş olan Abdullah İbni Zübeyir'in yönetimini tanımaya karar vermiş. Ondan kendi şehirlerini yönetecek bir temsilcisini göndermesini rica etmişlerdi. Böylece Irak İbni Zübeyir'in yönetimi altına girmişti. Ancak temsilcilerle birlikte oraya Ali'nin Hanifa kabilesine mensup Havle adındaki kadından olan 3. oğlu Muhammed İbni Al-Hanefiye adına Şiiler arasında propaganda ilerletmiş olan Muktar As-Sakaft parantez içerisinde Sakafi da gelmiş bulunuyordu. 684'te bir cuma günü Küfe sokaklarında size zafer ve kurtuluş müjdeliyorum. Bu iş Süleyman'ın başaracağı bir iş değildir diye bağırmaya başladı. Ancak Kerbela şehitleri uğruna harekete geçmiş olan Tövbeciler örgütü Muhtar'la birleşmeyi reddetmişlerdi. Dipnot 46. M. Momen AG'ye sayfa 35. J. Wellhausen AG'ye sayfa 123. Buna rağmen farklı bir sosyal nitelikte bulunan Şii Tavabin hareketinin de öcünü almak Muhtar'a düşmüştü. Sakif kabilesinden olduğu için Muhtar As-Sakafi adıyla alınan bu kişi yüksek bir aileye mensuptu. Babası Büvey Nuhayle'nin yanında İranlılara karşı İslam ordusuna kumanda etmiş ve bu savaşta ölmüştü. Halife Ömer'in oğlu Abdullah eniştesi oluyordu. Kendisi ise büyük nüfus sahibi ve önemli bir kişi olan Ensardan Numan B. Beşir'in kızıyla evliydi. Küffe'de bir evi ve yakınında içinde 100 yabancı kölenin parantez içerisinde İranlı kişinin çalıştığı Hutarniye çiftliği vardı. Muaviye'nin ölümünden sonra bu mevlaları parantez içerisinde köleleri ile Küfe'ye gelip Müslim Akil'i evinde konuk etmiş ve ayaklanmaya katılmış ve Ubeydullah'tan çok kötü bir dayak yemiş olduğu söylenir. Bu yüzden onu erinde gecinde parça parça ederek Hüseyin'in öcünü alacağı üzerine yemin etmiş. J. Wellhausen muhtarın geçmişinin karanlık içinde olduğunu söylerken olasıdır ki Şehristani'nin muhtar için söylediği şiir ve Kaysani olmak için Al-Zübeyir'in partisine girmeden önce harici olarak siyasete başladığı sözleri kastediyor olmalı. Ama kendisi kullanmadığına göre bu birbiriyle çelişen nitelemelerin belki onu kötülemek için söylendiğini düşünüyordu. Dipnot 47. J. Wellhausen AG'ye sayfa 121-122. Sıhhristani Al-Milal parantez içerisinde FR nokta sayfa 262. Muhtar As-Sakafi Muhammed Al-Hanafi adına Sabahileri eşitlik düşüncesinde birleştiriyor sayfa 57. Kuşkusuz bunların harekete yükselmede çok büyük önemi vardır. Muhammed Al-Hanefi ile görüşüp ondan Tanrı Ali oğullarını kim düşmanlarından kurtarırsa ondan razı olacağı icazetini almış ve hatta İbrahim Bey nokta Al-Eşter gibi Şii eşraftan bazılarına kendisine itaat etmesi için mektup bile yazdırmıştı. Al-Hanefi babası ve ailesini tanrısallaştıran ve Ali'nin kendisinde zuhur ettiğine kurtarıcı parantez içerisinde Mehdi olduğunu inanan Sabahileri kendine destek yaptı. Mekke ve Medine'de yaşadıkları yıllarda Hasan ve Hüseyin'in yapmadığını yapmış, heterodoks İslam inancına sarılmış aşağı tabakadan emeğiyle geçinen halkı ardına almıştı. Şehristani gibi Sünni Şafi İslam heresiografları, muhtarın Muhammed Al-Hanefi'yi isyan için kandırdığı ve baştan çıkardığını söylüyorlarsa da bu doğru olamaz. Sakafi kabilesinden olan muhtarın toprak sahibi olduğu ve çiftliğinde küreleştirilmiş savaş tutsaklarının çalıştırdığını söylemiştik. 60 yaşın üstünde ve birçok savaşlara katılmış, önderlik girişimlerinde bulunmuş. Başarılı olamamıştı. Ama Muhammed Al-Hanefi ile görüştükten sonra çok farklı bir strateji ile harekete geçiyor. Muhammed Al-Hanefi, Abdullah İbni Sabah'ın gizli Ali kültünü daha geliştirdiği anlaşılıyor. Ayrıca Ali'nin azatlısı, kendisinin de öğrencisi olduğu söylenen Kaysan'a atfen onlara Kaysaniye adını verilmesi de Al-Hanefi'nin muhtara kimlerle hareketi götürebileceğini önerdiğinin göstergesidir. Muhtar As-Sakafi, Ali'nin çok yakın arkadaşı, parantez içerisinde Alevi inancındaki kırklardan biri sayılan Malik Al-Eşter'in oğlu İbrahim'i de yanına alınca 685'in 18 Ekim'inde Küfe'de Hüseyin'in öcünü alma parolasıyla başkaldırdı. 3 gün içinde Küfe eşrafı teslim oldu ve muhtarın egemenliğini kabul ettiler. Vali İbni Muti kaçıp saklandı. Muhtar vali konağına yerleşerek eşraftan Muhammed Al-Hanife adına Tanrı'nın kelamı, peygamberin sünneti ve kutsal ailenin öcünü alma, kafirlerle savaş, zayıfları koruma üzerine biat aldı. Hazineden aldığı 9 milyon dirhemle savaşçılarını ödüllendirdi. Yaklaşık 9 bin savaşçıya 200 ila 500 dirhem dağıttı. Öç için başkaldırmış olan muhtar hemen hemen kansız ele geçirdiği Küfe'de heyecanı yatıştırarak düşman partiler barıştırma çabasına girdi. Adaleti sağladı. Aynı yıl içinde İbni Zübeyir, Muhammed Hanife'yi Kabe'de kuşatarak kendisine biat etmediği takdirde öldürmekle tehdit etmişti. Yardım istemesi üzerine muhtar 4000 kişilik lobutlu birliklerle gelerek onu kurtardı ve böylelikle Mekke'yi de ele geçirmiş oldu. Bu arada Küfe'den Muhammed Al-Hanefi'ye getirdiği parayı askerler arasında paylaştırdı. Muhtarın az önce kısaca değinildiği gibi başına geçtiği, isyana götürdüğü apayrı bir toplumsal kesimdi. Büyük çoğunluğu Arap olmayan, mevali dedikleri yabancılardı. Bunlar Küfe halkının yarısından fazlasını oluşturuyor, zanaat ve ticaretle uğraşıyorlardı. Hatta Arap savaşçıları, parantez içerisinde askeri aristokrasi, halkın yiyecek işini bunlara bırakmıştı. Bunların çoğu köken ve parantez içerisinde J. Wellhausen, AG'ye sayfa 121-122, Sıhhristani, Al-Milal, parantez içerisinde FR, sayfa 262, dil bakımından İranlıydı. Savaş tutsağı olarak Küfe'ye getirilmiş, burada İslam'ı kabul ettikten sonra azat edilmişler ve Mevla adıyla Arap kabileleri arasında kabul edilmiş. Görünüşte köle değillerdi ama efendilerine sıkı sıkıya bağlı, onların himayesine muhtaç ve kendilerine hizmet etmekle yükümlüydüler. Muhtar Mevali'nin yüreğindeki azatlı kölelikten kurtulup, Arapların sahip oldukları haklara sahip olmak, onlarla eşit olmaktan duyguları körüklemiş. Kendi eski dinlerinden ödünç alınmış, İnanç ögeleriyle beslenmiş, Kaysanilik bayrağı altında Hüseyin'in öcünü alırken, asıl kendilerini ülkelerinden etmiş, topraklarından koparıp köleleştirmiş, Arap efendilerine büyük hınçlarını çıkaracaklardı. Muhtarı iktidara götürürken kendilerinin de Araplara eşit ve özgür bir yaşama kavuşabilme umut ve sevinci yaşıyorlardı. Silah olarak sadece topuz, parantez içerisinde lobut kullanan muhtarın azatlı köle askerleri, kendileriyle yan yana değil karşı karşıya bile savaş yapmayı hor gören Arapları kendileriyle eşit saymasından ötürü ona çok sıkı bağlanmışlardı. Üstelik muhtarın zayıfları koruma siyaseti bu azatlı köleleri ilgilendiriyordu. Böylece muhtar, aristokrat bir Arap olduğu halde ezilen horlanan sınıflara önderlik yapan Abdullah İbni Sabah'dan sonra ikinci kişi olma onurunu taşır. Hem de bu sınıfların hak ve özgürlüklerini kazanması ve korunması üzerine siyaset yaparak. Muhtarın bencillik ve yükselme tutkularına, Şii kitleleri ve yabancı azatlı köyleri alet ettiği ve Hüseyin'in öcünü almayı bahane ederek onları kullandığı sabları doğru olamaz. Dozi, A. Müller ve J. Wellhausen gibi Avrupalı İslam tarihçilerin temelli birleştikleri bu sav, isyancı halk önderlerini sevmedikleri ve dinsel heterodoksizme karşı olduklarındandır. Ayrıca tarihsel olaylara din ve idealizm açısından bakmış olmaları onları bu türden yargılara götürüyor. Bu tarihçiler muhtarın baş kaldırdığı Küfe'de, savaşlar yaptığı Hicaz'da, Suriye'de, kısacası İslam İmparatorluğu'nun her yerinde kendilerini efendi sayan Arapların nüfuzu kadar Pers, Kürt, Türk, Nubiyalı, Afrikalı yabancı köylülerin nasıl insanlık dışı koşullarda yaşadıklarını sanki bilmiyorlardı. Ortodoks İslam yönetiminin nezdiği, hor gördüğü ve Arap kent eşrafı ya da büyük toprak sahiplerine uçaklık ettirdiği bu ezilen kitlelerin insanca yaşamalarını sağlayacak, sınıfsal çıkarlarını kendi çıkarlarında birleştiren önderlere, geçmişi ne olursa olsun sadece saygı duyulur. Bu çıkar birleşimi egoizmle tanımlanamaz. Bizzat J. Wellhausen'in kendisinin Taberi tarihinde Ebu Mihnef'in muhtar, dipnot 48. Muhtar 2 yıl boyunca Hicaz'da, Suriye'de, Irak'ta İbrahim Eşter'le birlikte yaptığı savaşlarda karşısına çıkan orduları yenerek bölgeye tamamıyla hakim olmuştu. Kaysani hareketi Batılı ve Sünni tarihçilerin yazdığı gibi bir Şii hareketi değil, temelde yabancı kölelerin, azatlıların yani ezilen halkların efendilere sahiplerine karşı yaptıkları sınıf savaşı mıydı? Ali inancı örtüsüne bürünmüş oğlu Muhammed Al-Hanefi de somutlaştırılan bir Alevi, parantez içerisinde heterodoks İslam halk hareketidir. Mücadelenin güdüsü Hüseyin'in öcünü almaktı. J. Wellhausen genişçe fakat çok karışık bir biçimde ele aldığı hareketi anlatırken bir yerde sanki bir Emevi tarihçiymişçesine şöyle yazıyor. Esir düşen Hüseyin'in katillerinin idamı ile başlayan hareket kaçanların izlenmesiyle de sürüp gitti. Kerbela'nın baş suçluları güya Medine'deki korkuluk İbnül Hanefiye'nin emriyle birer birer saklandıkları yerden çıkarıldılar. Uşaklar ve azatlılar iz süren köpekler gibi eski efendilerini arayıp buluyorlar, kadınlar kocalarını ele veriyorlardı. Sadece Şemir B.Z. Cevşen değil, Ömer bin Sad ve diğer birçok Kureyşli canlarından oluyordu. Eşraftan kaçabilenlerin çoğu Basra'ya, Musab'ın yağlarına gittiler. Kitaba dönüş. Hareketi hakkındaki rivayetlerinin hepsi de önce muhtarın tarafında olmuş, sonra da ondan ayrılmış olanlardan alınmıştır diyerek itiraf ettiği halde bu önemli toplumsal mücadeleye ilişkin bilgileri Taberi'den farklı değerlendirmemektedirler.